Ayrım 8.
36 dipnot. Yeteri kadar açık olan ve olduğu gibi değinmeden kalan ve ilerideki değinilere rağmen birçok kereler bu yüzden suçlanmışımdır. Önemli, kapitalist işletme biçimlerinin reformdan oldukça daha eski olması, böyle bir savı çürütmek için yeterlidir. Tersine ruhun dünyadaki niteliksel biçimlenmesinde ve niceliksel büyümesinde dini güçlerin etkisinin olup olmadığını ya da ne dereceye kadar olduğu ve kapitalist temelden kaynaklanan kültürün hangi somut yanının buna dayandırılabileceğinin belirlenmesi gerekir. Toplumsal ve siyasal örgüt biçimlerinin maddi temelleriyle reformist kültür döneminin ruhsal içeriği arasında karşılıklı etki olduğu yollu büyük karıştırma göz önüne alındığında, ancak dini inançların bilinçli biçimleriyle meslek ahlaki arasında hangi noktalarda ilişki olduğunu araştırarak ilerleyebiliriz. Aynı zamanda olanaklı olduğu ölçüde dini hareketin bu ilişkiler içinde maddi kültürün gelişiminin etkileme biçimi ve genel yönü olanaklı olduğu ölçüde açıklanacak. Ancak bu belirlendikten sonra çağdaş kültür içeriğinin tarihi gelişiminin hangi ölçüde dini güdülere, hangi ölçüde başka güdülere atfedilebileceğini değerlendirmek için araştırma yapılabilir. İkinci bölüm. Asketik Protestanlığın Meslek Ahlakı. 1. Dünyevi asketizmin dini temelleri. Asketik protestanlığın, sözcüğün burada kullanılan anlamında, belli başlı dört tarihi taşıyıcısı vardır. 1. Batı Avrupa'nın ana bölgelerinde, özellikle 17. yüzyıl boyunca sahip olduğu biçimiyle Kalvinizm. 2. Piyetizm. 3. Metodizm. 4. Baptist hareketinden doğan mezhepler. 1. Dipnot. Kısa bir süre içinde önemini yitirdiği için Zwinglianizmi ayrıca ele almıyoruz. İlahi takdirin dogmalarını ve dünyevi asketizmi reddetmesiyle dogmatik özelliği ortaya çıkan Arminiusçuluk bir tarikat olarak Hollanda'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmişti. Dogmatik açıdan Anglikan Kilisesi'ni ve Metodist mezhepleri andırır. Bu hareketlerden hiçbiri birbirinden mutlak bir biçimde ayrılmamıştır ve birbirine karşıt değildir. Ve ayrıca asketik özellik taşımayan reform kiliselerinden de çok kesin ayrımları yoktur. Metodizm ilk önce 18. yüzyılın ortalarında İngiliz devlet kilisesi içinde ortaya çıkmıştır. Kurucularının niyeti eski kilisenin içinde asketik ruhun yeni bir uyanışı olarak yeni bir kilise kurmak değildi. Ve gelişimi süresince önce özellikle Amerika'ya uzanışında Anglikan kilisesinden ayrıldı. Piyetizm, Kalvinizm temeline dayalı olarak ilk önce İngiltere'de ve özellikle de Hollanda'da gelişmiş, Ortodoksluk ile belli belirsiz bir bağlantısı olmuş ve Spinner'in etkisiyle 17. yüzyıl sonlarına doğru kısmen dogmatik bir temele dayanarak Lutherciliğe kaymıştır. Kilisenin içinde bir hareket olarak kalmış ve yalnız Zinzendorf'a bağlı olarak Husçu ve Kalvinist etki altında Orta Çekoslovakya kardeş birliklerinin gösterdiği doğrultuda Herrnhuter, Metodizm gibi kendi isteği dışında özel bir tür mezhepler kurmaya zorlanmıştır. Kalvinizm ve Baptizm gelişimlerinin başında birbirlerinden kesin bir biçimde ayrılıyorlardı. Fakat 17. yüzyıl sonlarındaki baptizm ile aralarında yakın bir ilişki kurulmuştu ve yüzyılın başlarında İngiltere ve Hollanda'da ki bağımsız mezheplerde bu geçiş zaten yavaş yavaş olmuştur. Piyetizmde görüldüğü gibi Lutherciliğe geçiş de yavaş yavaş olmuştur ve aynı durum Kalvinizm ile dış özellikleri ve en koyu taraftarlarının ruhu Katolikliğe daha yakın olan Anglikan Kilisesi içinde de geçerlidir. Sözcük olarak birçok anlama gelebilen ve en geniş anlamında Püritenizm olarak adlandırılan asketik hareketin taraftarları ve özellikle en koyu savunucuları Anglikanizmin temellerine saldırmışlardır. 2. Dipnot. Biz Püritenizm deyimini kullandığımız zaman 17. yüzyılda kazandığı popüler anlamı içinde ele alıyoruz. Bu da şu anlama gelir. Hollanda ve İngiltere'de kilise yönetim programı ve dogmaların farkını gözetmeyen asketik eğilimliden hareket, böylece bağımsızları, kongregasyonistleri, baptistleri, menonitleri ve kukırları içine alır. Ama burada da bu karşıtlık savaş içinde yavaş yavaş artmıştır. Ve eğer bizi şimdi burada ilgilendirmeyen yönetim ve örgüt ile ilgili soruları bir kenara bırakırsak, olguların aynı olduğu görülür. İlahi takdir ve haklanma öğretisiyle ilgili olanlar gibi en önemli dogmatik farklar en karmaşık biçimde birbirine girmiş ve daha 17. yüzyıl başlarında kilise cemaatlerinin canlı tutulmasını düzenli olarak ama yine de bazı istisnalarla engellemiştir. Ve her şeyden önemlisi, bizim için önemli olan ahlaki yaşam biçimi görünüşleri yukarıda söze edilen dört kaynaktan birinden ya da onların birkaçının bileşiminden doğan farklı mezheplerin taraftarlarında görülebilir. Benzer ahlaki eylem ilkelerinin farklı dogmatik temellere oturabileceğini göreceğiz. Ayrıca ruhbanlık işinde belirli etkileri olan edebi yardım araç gereçleri, hepsinden önemlisi farklı mezhep durumuna göre ahlak derlemeleri, zaman içinde birbirlerini etkilemişler ve gerçek yaşam biçimlerindeki farklara rağmen aralarında büyük benzerlikler görülmüştür. Neredeyse sanki hem dogmatik temelleri hem de ahlak kuramını tümüyle hiçe sayarak belirlenebileceği kadarıyla yalın ahlaki gerçeklikte kalacakmışız gibi görülebilir. Ama bu doğru değildir. Asketik ahlakın birbirine karışmış farklı dogmatik kökleri korkunç mücadelelerden sonra şüphesiz yok olmuştur. Fakat dogmalarla olan doğal bağlantı yalnız daha sonraki dogmatik olmayan ahlakta güçlü izler bırakmakla kalmaz, o ahlakın zamanın en tinsel kişilerini mutlak olarak yöneten öte dünya düşüncesiyle bağlantısını anlamayı yalnızca doğal düşünce içeriğinin bilgisi öğretebilir. O sıralarda onun her şeyi aşan gücü olmadan, gerçek yaşamı ciddi bir biçimde etkileyen ahlaki yenilenme hiçbir şekilde ortaya çıkamazdı. Çünkü doğal olarak zamanın ahlak derlemelerinde kuramsal ve resmi olarak okutulan bunun kilise kültürü, ruhun kurtuluşu ve dini telkinlerin etkisiyle pratik bir anlamı olduğu kesinse de bizi ilgilendirmiyor. 3. Dipnot. Bu soruların tartışılmasında çok kötü anlaşılmıştır. Özellikle Sombart ama Brentano da ahlakçılardan çoğunlukla da benden öğrendiklerini, hangisinin psikolojik etkileri olan kutsal onaylar tarafından desteklendiklerini sormadan yaşam kurallarının kodifikasyonu olarak söz ederler. Biz çok başka bir şeyle ilgileniyoruz. Dini inanç ve dini yaşam pratiğinin yarattığı ve yaşam biçimini yönlendiren ve bireyi sıkı sıkı orada tutan psikolojik güdüyü araştırıyoruz. Fakat bu güdüler büyük ölçüde dini inanç tasarımlarının özelliklerinden de doğmuştur. O zamanın insanı bir ölçüde bağlantılarına pratik dini ilgiyle baktığımızda ancak kendi açılarından anlaşılabilen görünüşteki soyut dogmalar üzerinde düşünüyorlardı. Dogmatik bir gözlemden 4 dipnot. Bu taslağın saf dogmatik alanda ilgilendiği kilise ve dogma tarihi edebiyatının dile getirilişinde ikinci ele dayandığı ve hiçbir biçimde özgünlük iddiası olmadığını vurgulama gereğini duymuyorum. Doğal olarak reform tarihinin kaynaklarını araştırma olanaklarını denedim. Ama yıllardır biriken teolojik çalışmaların yoğunluğunu ve ince anlamını hesaba katmayı istememek, bunun tersine kaçınılmazcasına kaynağa yöneltilmeye izin vermek, gerçekten bir haddini bilmezlik olur. Taslağın zorunlu kısalığının yanlış ifadelere yol açmayacağını ve en azından olgusal yanlış anlamaları önleyebileceğini umarım. Bu açıklamalar teolojik edebiyata aşina olanlara bizim için önemli olan bakış açılarına göre bazı katkılarda bulunabilir örneğin. Asketizmin ussal yapısı ve bunun çağdaş yaşam biçimi içindeki anlamı teolojik yazarlarca ele alınmamıştır. Geçen yolun teolojik olmayan okura sıkıcı gelmesi kadar teolojik yapıya sahip olana da aceleci ve yapay gözükmesi o kadar kaçınılmazdır. Ancak dini düşünceleri tarihi gerçeklikte çok seyrek rastlanan bir ideal tip bütünlüğü içinde göstererek ilerleyebiliriz. Çünkü tarihi hakikat içinde kesin sınırlar çizmenin olanaksızlığı yüzünden ancak onların en uyumlu biçimlerini araştırarak özel etkilerini görmeyi umabiliriz. Kapitalizmin en fazla geliştiği Hollanda, İngiltere, Fransa gibi kültür düzeyi yüksek ülkelerde 16. ve 17. yüzyıllarda büyük siyasal ve kültürel savaşımlar veren ve bu yüzden de öncelikle ele alacağımız inanç Kalvinizm'dir. 5. Dipnot. İlerideki açıklamalarda öncelikle asketik eğilimin kökeni, geçmişi ve gelişim tarihiyle değil, tam gelişmiş haliyle bize verilen düşünce içeriği ile ilgileniyoruz. O zamanlar en özgün sayılan ve genelde bugün de geçerli olan dogması ilahi takdir öğretisidir. Bunun Reform Kilisesi'nin en temel dogması mı olduğu, yoksa yalnızca bir ek mi olduğu konusunda anlaşmazlıklar vardı. Tarihi bir görünüşün özü ile ilgili yargı, özellikle yalnız ilginç olanı ya da yalnız değerli olanı ima ettiği zaman ya değer yargısıdır ve inanç yargısı ya da başka tarihi olaylar zincirine etkilerinden dolayı nedensel özellik ima edilir. O zaman tarihi isnat yargıları söz konusudur. Eğer burada olduğu gibi bu en son görüş açısından yola çıkılırsa ve kültür tarihi açısından dogmanın etkilerinin önemi sorulursa, o zaman bunun değeri yüksek olmalıdır. 6. Dipnot. Önümüzdeki tartışmada kişisel olarak Calvin'in görüşlerini değil, Calvinizmi 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılda çok büyük etkisinin olduğu ve kapitalist kültürün taşıyıcıları olan bölgelerde ele aldık. Saf Calvinizm egemen olmadığı için Almanya tamamen bir kenara bırakılmıştır. Doğal olarak reform geçirmiş olma Calvinizm ile özdeş değildir. Olden Barnevelt'in önderliğini yaptığı kültür savaşımı bu dogmanın karşısında paramparça olmuştur. Püritenler dogmatik açıdan, hatta bu öğreti üzerinde de farklılaştıktan sonra I. Jacob'un egemenliği altındaki İngiliz kilisesindeki bölünme, Calvinizme karşı en önemli siyasal tehlike olarak görülmüş ve resmi olarak savaş açılmıştır. 17. yüzyılın büyük meclisleri, birkaç küçüğün yanında özellikle Dordrecht ve Westminster'dakiler, onu kanon yasallığına yükseltmeyi çalışmalarının ana hedefi yapmıştır. Ecclesia Militans'ın sayısız kahramanına destek hizmeti görmüş ve 18. ve 19. yüzyıllarda kilise bölünmelerine neden olup büyük yeni uyanışların savaş çığlıklarını oluşturmuştur. Buna bakmadan geçemeyiz ve içeriğini de bugün her okumuş insan tarafından bilindiği varsayılamayacağına göre ilk elden bu açıdan hem bağımsız hem de Baptist iman ikrarı tarafından açıkça tekrarlanmış olan 1674 Westminster itikatnamesindeki cümlelerden öğrenebiliriz. Bölüm 9. Özgür irade üzerine. No 3. İnsan günahkarlık durumuna düşmesiyle kurtuluşa varabilecek bir ruhsal iyi elde edebilecek her türlü irade kabiliyetini de tümüyle yitirmiştir. Öyle ki doğal durumundaki bir insanın bu iyiden tümüyle uzak olarak günaha bulanmış haliyle kendi gücüyle kendini değiştirmesi ya da kendini bu iyiye hazırlamaması mümkün değildir. Bölüm 3. Tanrı'nın ebedi buyruğu üzerine. No 3. Tanrı'nın buyruğuyla onun şanı ortaya çıksın diye bazı insanlar ve meleklere sonsuz hayat verilmiş, ötekilere de sonsuz ölüm yazılmıştır. No 5. İnsanlığın hayat verilen bölümünü Tanrı dünyanın kurulmasından önce belirlemiştir. Kendi ebedi ve değişmez amacıyla ve kendi gizli niyetinin ve iradesinin keyfine göre İsa'ya sonsuz şan bahşetmiştir. Bunu yaparken de yalnızca özgür kayrısı ve sevgisinden hareket etmiş, hiçbir inanç ya da iyi yapıtlar öngörüsünde bulunmadan ya da bunlarda sebatlı olunacağını öngörmeden yapmış, yaratığında koşul ya da neden olarak bulunan bir şeyden dolayı değil, hepsini kendi şanlı kayrısı için yapmıştır. No 7. İnsanlığın geri kalan bölümünü Tanrı, merhametini bahşetmeye ya da alıkoymaya karar vermesini sağlayan iradesinin sual edilemez niyetiyle yaratıkları üzerindeki egemen gücünün şanı için hoşuna öyle gittiğinden, onları günahları için şerefsizliğe ve gazaba çarptırmış, şanlı adaletini göstermiştir. Bölüm 10. Etkin Meslek. No 1. Tanrı'nın hayat bahşettiği bütün insanları ve yalnızca onları belirlenmiş ve kabul edilmiş zamanı gelince Tanrı sözü ve ruhuyla doğal olarak içinde bulundukları günah ve ölüm durumundan çıkararak çağırır. Onların taş yüreklerini alır, etten bir yürek verir, iradelerini yeniler ve her şeye kadir gücüyle onları iyinin yoluna sokar. Bölüm 5. İlahi takdir üzerine. No 6. Adil bir yargıç gibi eski günahlarından dolayı körleştiği ve katılaştırdığı kötü ve tanrısız insanlardan Tanrı yalnızca kayrısından yoksun bırakmakla kalmaz ki bunu onlara verseydi zihinlerinde aydınlanırlar ve yüreklerinde değişirlerdi. Bazen onların ellerinde olan nimetleri de alır ve onları günahlarına uygun bir yozluğa sokar. Ve onları kendi şehvetlerine teslim eder. Dünyanın ayartılarına ve şeytanın gücüne bırakır. Böylelikle de öyle olur ki Tanrı'nın başkalarını yumuşatmak için kullandığı araçlarla bile onlar kendi kendilerine katılaşırlar. Cehenneme gidebilirim ama böyle bir Tanrı hiçbir zaman benim saygımı kazanamaz. Bu, Milton'ın öğretiyle ilgili ünlü yargısıdır. Fakat bizi burada ilgilendiren bir değerlendirme değil, dogmanın tarihi konumudur. Kısaca bu öğretinin nasıl ortaya çıktığı ve Calvinist teolojide hangi düşünce bağlantılarına uyum sağladığı sorusunda biraz durabiliriz. Ona ulaşabilen olanaklı iki yol vardır. Dini kurtuluş duygusu olgusu, Augustinus'tan beri Hristiyanlık tarihinde hep yeniden görüldüğü gibi dışarıda kalan her şeyin nesnel bir gücün etkisiyle olduğu ve hiç de kişisel değerlere borçlu olunmadığı duygusu ile yüce müminlerin en etkin ve en duygulu olanları ile birleşmiştir. Suç duygusunun büyük sıkıntısını gideren iç rahatlığının verdiği güvenin yarattığı güçlü ruh hali, görünüşe göre bu büyük müminleri aşıp geçer ve bu duyulmamış kutsal bağışın ortaya çıkışının herhangi bir biçimde kendi etkilerine de borçlu olabileceği ya da inançlarının ve istemelerinin çabasına ya da niteliğine bağlı olabileceği konusunda bütün tasarım olanaklarını yok eder. Dini yaratıcılığın doruk noktasında Freiheit eines Christen Menschen, Hristiyanın özgürlüğü, yazabilen Luther için de dini kutsallığın tek, mutlak ve sonsuz kaynağı Tanrı'nın gizli buyruğu idi. Daha sonra biçimsel bile olsa ondan vazgeçmedi. Fakat bu düşünce onda ana bir konum kazanmadığı gibi Luther sorumlu kilise politikacısı olarak gerçek politikaya zorlandıkça hep daha arka plana atıldı. Melanchthon Ansburg itirafnamesindeki tehlikeli ve karanlık öğretiyi kabul etmekten açıkça sakınmıştır ve kutsallığın kaybedilebileceği ancak tövbekar alçak gönüllülük ve Tanrı'nın sözüne ve kutsal ayine inançlı güven ile yeniden kazanılabileceği Luterciliğin kilise babaları için kesin bir inanç ögesiydi. Calvin'in dogmatik asımlarıyla yaptığı tartışmalar boyunca öğretinin öneminin fark edilir derecede artması ile süreç tam tersi bir biçimde ortaya çıkıyordu. Öğreti ilk kez Institutus'un 1543, 3. basımında tam olarak açığa çıktı ve ölümünden sonra Dordrecht ve Westminster meclislerinin son vermeye çalıştıkları büyük kültür savaşında ilk kez önemli konumunu kazandı. Calvin'de Decretum Horribile ile Luther'deki gibi deneyimle değil, düşünülerek, akıl yürütülerek ediniliyordu. Ve bu yüzden de önemi dini ilginin insanlar yerine yalnızca Tanrı'ya yönelmesi doğrultusundaki düşüncenin yoğunluğunun artışı ile artmıştır. Tanrı insanlar için var olmamıştır. İnsanlar Tanrı'nın isteğiyle var olmuşlardır ve olan biten her şey insanların yalnızca çok azının sonsuz mutluluğa çağrıldığı Calvin için şüpheye yer vermeyen bir olgudur. Tanrı yüceliğinin kendi şanına ulaşma amacına araç olarak ancak anlam kazanabilir. Onun egemen buyruğuna dünyevi adalet ölçülerini uygulamak saçma olur ve bu onun yüceliğini zedeler. O ve yalnız o özgürdür. Yani hiçbir yasaya bağımlı değildir. Ve buyruğu ancak o bizim de pay almamızı uygun gördüğü zaman anlaşılabilir ve bilinebilirdi. Ancak ebedi hakikati dile getiren bu parçacıklara güvenebiliriz. Diğer her şey bireysel kaderimizin anlamı, araştırması hem olanaksız hem de küstahlık olan karanlık gizlerde saklıdır. Kötülerin bunu hak etmedikleri için şikayet etmek istemeleri, hayvanların insan olarak doğmadıkları için dertlenmeleriyle aynı şey olurdu. Çünkü bütün yaratıklar bir uçurumla Tanrı'dan ayrılmışlardır ve Tanrı onlara yüceliğin şanını başka bir biçimde buyurmadıkça da ebedi ölümü ondan hak ederler. Tek bildiğimiz insanların bir kısmının kurtulacağı, diğerlerinin belalanmış olarak kalacağıdır. İnsani hüner ya da suçun bu kaderi belirlemede payı olduğunu farz etmek, Tanrı'nın ebediyetten bu yana değişmeyen mutlak özgür buyruğunun insani etkiler ile değişikliğe uğradığını varsaymak olur. Olanaksız bir düşünce. Yeni Ahit'teki insani anlayıştan kaynaklanan ve bir kadının kaybettiği parayı bulunca sevinmesi gibi, bir suçlunun nedamet getirmesine sevinen gökteki baba anlayışı, burada insani anlayışın ötesinde ebediyetten bu yana anlaşılamayan buyruğu, bireylerin kaderini belirleyen ve bütün evrendeki en küçük yaratıkları düzenleyen insani anlayışın ötesinde aşkın bir varlık haline gelir. Tanrı'nın buyruğu değişmez olduğuna göre inayeti de lütfettikleri için vazgeçilmez, inkar ettikleri için de erişilmezdir. Bu öğretinin gayri insaniliği karşısında yüce sonuçlarına kendini adayan bir neslin ruh hali üzerine şöyle bir sonucu olmuştur. Tek bireylerin duyulmamış bir iç yalnızlığı. Reform döneminde insanların yaşamlarındaki en önemli şey ebedi kurtuluş idi. İnsanlar ebediyetten belirlenmiş kaderlerini karşılamak için kendi yollarını tek başlarına kat etmek zorundaydılar. Kimse onlara yardım edemezdi. Hiçbir vaiz de çünkü ancak seçilmiş olan Tanrı'nın sözünü ruhunda duyabilir. Hiçbir kutsal ayinde. Çünkü ayinler Tanrı tarafından kendi şanını arttırmak için düzenlenmiştir ve bu yüzden de mutlak ihlal olunamazlık içinde korunurlar. Ve Tanrı'nın ihanetini elde eden için araç olamazlar. Yalnızca öznel olarak inancın eksterna subsidiyasına araç olabilirler. Hiçbir kilisede. Çünkü extra excelsiam nulla salus cümlesi, hakiki kiliseden uzak kalanın hiçbir zaman Tanrı tarafından seçilmiş olanlara ait olamayacağı anlamına gelir. Fakat bunlar Tanrı'nın gazabına uğrayanlar da dış kiliseye ait olurlar. Onlar bu kiliseye ait olmalıdırlar ve onun eğitimi altına girmelidirler. Bu yolla kurtulmak için değil. Bu olanaksızdır. Fakat onlar da Tanrı'nın şanı için onun buyruğunun korunmasına zorlanmalıdırlar. Ve nihayet hiçbir Tanrı da, çünkü İsa da yalnızca seçilmişler için ölmüştür ve Tanrı onlar için onun şehadetini ebediyetten buyurmuştur. Kilise ve ayinleri yardımıyla kurtuluşa ulaşmayı dışarıda bırakma, Lutercilikte en son sonuçlarına ulaşmıştı. Katoliklikle aralarındaki kesim farktı. Eski Yahudi peygamberleriyle başlayan ve Helenist bilimsel düşünceyle işbirliği içinde kurtuluşa ulaştıracak bütün sihirli araçları batıl inanç ve günah olarak reddeden ve dünyayı temizleme olarak bilinen dinsel tarih süreci burada sonuca ulaştı. 7 dipnot. İçerik olarak yakın olduğu Mısır ve Babil ahlaklarıyla karşılaştırıldığında eski İsrail ahlakının özel durumu ve peygamberler çağından itibaren gelişimi orada gösterildiği gibi tamamen şu temel olguya dayanır. Ayinlerde yapılan büyünün kutsallığa götüren yol olarak kabul edilmemesi. Gerçek Püriten, mezarda bile dini törenle ilgili her işareti reddetti ve hiçbir batıl inanç, büyü ve ayin ile kurtuluşa ulaşılacağı inancının ortaya çıkmaması için en yakınlarını şarkısız ve ilahisiz gömdü. Tanrı'nın ilahi gücüne ulaşmalarını reddettikleri insanlar için büyüsel bir araç olmadığı gibi başka herhangi bir araç da yoktu.